Ayrım 11.
Sayfa 132. Şimdi kıyas ediniz Felatun Bey'in halini ki, hopbalığın kemaliyle beraber Polini gibi kendisinin yokluğundan yararlanacak olan bir kadının eline düşmüştür. Ama bir dost çıkıp da Felatun Bey'e öğüt verecek olsa faydası görülecek mi dersiniz? Ne mümkün. Pederinden kalma parayı bu yolda çürütüp bitirmiş ne kadar delikanlı isterseniz. Bunların her birine az öğütler mi verilmiştir? Hiçbirisinin faydası görülmüş müdür? Hatta daha çok eğlenceye düşkünlüğün şiddetle artmasına hizmet etmiştir. Ne hacet, bizim Felatun Bey de öğütsüz kalmadı. Polini ile olan macera, o kağıthane alemi koca rakımın malumu olunca, hah işte dediğimiz çıkmaya başladı. Gerçi o bizi çok aşağıladı. Pek çok defalar benim mahcubiyetimle övünmeye çalıştı. Ancak biz bu gibi ufak tefek şeylere önem verecek olursak, herhalde merhaba demiş olduğumuz bir adamın mahvolmasına razı olmuş olacağız. Bu ise namertliktir. Şunu anlatmalı diye bir gün özel olarak kendisini bulup ve görüşüp, ''Birader, zevkine sefana mani olmaya gönlüm razı olmaz. Sana öğüt vermeye de gerek yoktur. Bu alafranga denilen dünyanın batak köşelerini sen benden iyi bilirsin. Birçok Fransız romanları okumuşsundur.'' Bir tiyatro aktristine bağlanıp da feyiz almış bir kimsenin macerasını okudun mu? Bu hikayelerin gerçekten meydana gelmesi gerekmiyor. Yazarlar daima ihtimallerden bahsederler. Onları okuyarak hem tat almalı hem de uyanık olmalı. Hiç yabanın bir kaltağı sana yar olur mu diye gayet dostane ve delikanlıca, hatta hovardaca bile bir giriş ile söze başlamış ve söylemediği söz kalmamış idiyse de Felatun, bu sözlerin bir dost ağzından çıktığına bir türlü inanamayarak, mutlaka rakım benim mutlu olma halimi kıskanıyor düşüncesiyle hiçbirisini kulağına küpe etmemiştir. Yalnız bu kadarla mı kalmıştır ya? Rakım'ın babaca sözlerini birer birer ret için deliller, senetler dahi bulup bunları ortaya sürmüştür. Polini onun için tiyatrosunu, ticaretini terk etmiş. Kendi söylemesine göre her gece 30-40 lira kazanırken bu sanatı yalnız Felatun'un muhabbeti uğrunda feda etmiştir. Rakım bu aşk ve sevda denilen alemin köşesini bucağını tanımazmış. Dünyaya sırtını dönerek yaşadıktan sonra dünyanın ne zevki olabilirmiş. Gençlik her zaman ele geçmez, bilmem ne imiş, bilmem ne imiş. Ah insanlar böyledir. Özellikle genç olanları böyledir. İnsan diğerlerinin tecrübelerine güvenemeyerek, itimat etmek için ise denenmiş şeyleri bizzat tecrübe etmek ister ve halbuki bu tecrübeden pişmanlıktan başka bir şey meydana gelmez. Ömrümüz o kadar azdır ki, bu dünyada şiddetli ihtiyaçla muhtaç olduğumuz tecrübeleri bizzat yaşayıp ve onlardan faydalanmaya ömrümüz yetmez. Başkalarının tecrübe olaylarını kabul eder ve onlara önem verirsek, belki rahatça, serbestçe, namusluca yaşayabilmeye muvaffak oluruz. Neyse, amacımız burada okuyucuya hikmet dersi vermek değil ha. Biz kendi neşemize bakalım. Hele bir hayli vakit oldu ki Siklas ailesine ait herhangi bir bilgi alamadık. Rakım'ın haftada iki defa öğretme ve ders verme görevini yerine getirmek için İngiliz kızlarına devama ara vermediğini bildirmeye kesinlikle gerek yok. Özellikle kızların Türkçe'de kuvvetleri arttıkça kendi ağızlarına ve kendi ifadelerine uydurarak söyledikleri sözler zaten Canan'ın aşkıyla aşikane ve şairane duygularının hepsine sonsuz derecede güç gelmiş olan Rakım'ın kulağına akla fikre sığmaz, tarif kabul olmaz bir zevk verdiğinden Rakım haftada iki defa değil, elinden gelse her gün Siklas'ın evinden çıkmazdı. Mr. ve Mr. Siklas ise Rakım'ın değerini günden güne daha çok takdir etmeye başladılar. Zira kızları bir dereceye gelmiş idiler ki artık balo ve tiyatro gibi eğlencelerden bile bir tat alamayarak hemen hemen sokak kapılarından dışarı çıkmaz oldular. Babaları, anaları bazı toplantılara davet edilseler kızlar özür dileyerek gitmezlerdi. Cemiyet yerlerinde Can ile Margaret'ten haber sordukları zaman peder ve valide, onlar hocalarından başka hiçbir şeyle meşgul değildirler. Ellerine Türkçe ya da Farsça bir kitap veriniz de yemek içmek dahi istemezler derler ve bu durumu takdir edenler buna hiçbir anlam veremeyenlerden çok olurdu. Bu duruma hiçbir mana veremeyenlerden birisi bir defasında Mr. Ziklas'a dedi ki, ''Canım şu kızları Müslüman mı yapacaksınız?'' Ziklas, ''Yok.'' Ey bu kadar Türkçeye zorlamaktaki mana ne? Ziklas, onları zorlayan yok, kendileri mecbur oluyorlar. Güzel ama bu kızlar hiçbir toplumda görünmez oldular. Bunları yarın birer İranlıya yahut Türk'e mi nikahlayacaksınız? Ziklas, vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Korkuyorum ki bizim kızlar Katolik rahibeleri gibi kocasız kalmasınlar. Gördünüz mü bir kere? Ziklas, ama zararı yok. Kendileri daha gençtirler. Hele birkaç tane amcazadeleri, halazadeleri vardır ki elbette bunların birisine de varacaklardır. Onların da kimisi Hindistan'da, kimisi Arabistan'da. Kısacası her biri doğunun bir memleketindedir. Bizim kızların Türkçe öğrenmelerinden mutlaka yararlanır ve memnun olurlar. Merakımın diğer bir yönü, siz böyle toplumlarda bulundukça iki genç kızın bir genç hoca ile bir evde yalnız kalmalarıdır. Yok, işte bu kötü düşüncenize imkan tanıyamam. Allah için Rakım Efendi bizim kızlardan daha utangaç çocuktur. Kendisine yalnız benim değil, bütün Beyoğlu'nun yerden göğe kadar kefaletleri vardır. İşin buralarını hikaye etmekteki gayemiz, Rakım hakkında Ziklas ailesince hala günden güne artmakta bulunan sevgi ve güvenin derecesini göstermektir. Hele kızlar Rakım'dan başka kimseyi düşünmeyip ellerinden gerçekten Türkçe kitaplar düşmüyordu. Hafız'ın ismi geçen gazelini kendilerine verdikten sonra her ders sonunda rica minnet Hafız'ın şiir kitabından birkaç gazel daha okuturlar ve en beğendikleri beyitleri tercümeleriyle beraber defterlerine kaydederlerdi. Sonunda Rakım bunların bir ricaları üzerine dahi Hafız'ın şiir kitabında kendilerine baştan aşağıya kadar okutmayı vaat etti. Bu vaadin yerine gelme biçimini okuyucuya sunmak istersek de meramımız burada Hafız'ın divanını kopya etmek olmadığına dayanarak yalnız ilk defa olarak Hafız divanının nasıl okunduğunu göstermek isteriz. Bunu söylersek ve okuyucu kızların hangi beyitleri seçmek ve Rakım'ın adı geçen beyitleri nasıl ve ne şekilde tercüme etmiş olduğuna dikkat ederlerse bunlar arasındaki ilişkiye kesin bilgiyle ermiş olur. Şöyle ki, Rakım, Ela ya Eyyühessaki'den başlayarak ilk gazeli tamamen okuyup tercüme ettiğinde kızlar bunda seçmeye değer bir beyit bile bulamadılar. Zira kendilerinde tasavvufa dair hiçbir maya bulunmadığından manevi dünyaca alınacak tatlardan bunların beyinleri mahrumdu. İkinci gazele geldikleri zaman Keydihet destin garaz barep ki hem settan şevent Hatırı mecnu-ı ma zülfi perişan-ı şüma. Beytini Rakım, gönül ister ki ben seni saçların perişan güzellik hali içinde göreyim. Ancak ah ne fayda ki, ne zaman senin saçların perişan olursa benim de zihnim perişan olur. Ya Rab, bu emel ne zaman el verip hasıl olacak ki sizin perişan saçınızla benim gönül bütünlüğüm bir anda toplanırlar diye tercüme ettiğinde Can ile Margaret hemen kaleme sarılarak bu beyti ve bu manayı kaydettiler. Ondan sonra Azmi didarı tu daret can berlep amede Baz gerdet ya ber ayet çist fermanı şuma Beytini tam bir rağbet ve istekle tercümesiyle kaydeylediler ki Rakım bu beyti de şu şekilde tercüme kaydettiler. Aşkının derdiyle eridim. Hayatımın kalan kısmından ümidim kalmadı. Şimdi ise dudaklarım üzerine gelmiş olan tatlı canım seni görmek ister. Fırlayıp çıksın mı yoksa yerine geri dönsün mü? Fermanınız nedir? Bu mana kızların o kadar rağbetine mahzar olmuştu ki az kaldı evvelki beytin kaydını sileceklerdi. Lakin daha sonraki beyt ondan daha çok hayretlerini çektiğinden tam bir dalgınlıkla onu da kaydettiler ki beyt ve çevirisi şudur. Dür dar eshaküyün damen çuber mabe güzeri kenderin reh küşte bisyarent kurbanı şuma. Yüzünün güzelliği, aşırı olgunluğun dünyaya fitne oldu. Herkes senin uğrunda can vermeyi nimet tanıdı. Şimdi aşıkları halini görmek için bizim semtimizden geçtiğim vakit eteğini kandan, topraktan, daha doğrusu kanla yoğrulmuş bu korkunç çamurdan koru. Yukarıya kaldır. Zira bu yol üzerinde sana kurban olarak kanını akıtmış, canını teslim etmiş olanlar çoktur. Bu gazelden başka bir beyti seçemediler. Saki be nuru bade gazeliyle Süfi Beya Gazeli'nden ve Sakiya Berhiz'den hiçbir beytini seçemediler. Hele Dil Mireved Zi Destem Gazeli'ni adeta anlaşılmaz bir anlamı olduğunu zannetip, Revnak-ı Ahdi Şebabest Gazeli'nde kayda değer bir iki anlam buldular ise de, yukarıdaki beyitler derecesinde olmadığı için kaydetmekten vazgeçtiler. Eger An Türk-i Şirazi Gazeli'ne geldiklerinde, Badem gofri vü horsendem efakellah niku gofri. Cevabı telhi mey zibet lebi lali şekerhara. Beytini çok zengin ve renkli bulmuşlardı. Zira bunu Rakım aşağıdaki gibi pek güzel bir biçimde tercüme etmişti. Zevk ve hevesin sebep olduğu dağınıklık bende ne zihin bıraktı ne şuur. Bunun üzerine her hal ve sözde bin küstahlık etmekteyim. Sonunda sözlerimin dağınıklığından kırgın olarak bana kötü söz söyledin, beni azarladın. Fakat ben bu azarı pek beğendim. O lal gibi dudaklara, şeker çiğneyip şeker akıtan ağza acı söz yakışır mı? Elbette o gül dudaktan çıkan her söz benim için tatlıdır. Sonra, Sabah beluft begu ve Duş ez mescid gazelleri okunup bunlar içinde kayıt ve yazmaya değer bir şey bulunamadı. Be Mülazınan-ı Sultan gazeliyle Salahi Kâr Koca gazeli dahi öyle geçti. Yalnız Ma Bereftim gazelinde şu beyit kabul gördü. Beseret gerheme alem beserem ti zenent. Ne tevan verdi hevayı tu birun ezderi ma. Rakım bu cüretli beyti yine şu cüretli biçimde tercüme etmişti. Sen ne sanıyorsun Allah'ını seversen? Halkın ayıplayan ve kötüleyen diline düştüm diye beni korkar mı? Senin aşkından vazgeçer mi sanıyorsun? Senin başına yemin ederim ki cümle alem aleyhime ayağa kalkarak başıma kılıç vursalar bile senin zevk ve hevesini benim başımdan dışarıya çıkaramazlar. Kanımı akıtsalar, kanımdan buharlaşan buhar hep senin zevk ve aşkının buharıdır. Kızlar o gece kaydedilmiş oldukları şu beş beyti bir büyük fırsat bilerek kaydettiler ki ondan sonra birkaç günler boyunca hep bunları tekrar etmekle uğraşmışlardı. Rakım'a en fazla zevk veren şey kızların kendilerine özgü olan İngiliz söyleyiş tarzıyla Farsça okumaları idiyse de bununla beraber beyitleri güzel okuyabilmelerine merakı olması dolayısıyla her beyti verdikçe 5-10 gün onun söyleyiş biçimi ve okunuşunu düzeltmek için uğraşırdı. Bunun üzerine kızların bir Farsça beyti okumaları gerçekten insanın yüreğine haz verecek kadar hoştu. Hatırınıza gelir mi ki? Geçen kış için Mr. Ziklas, Rakım'dan Alaturka bir ziyafet örneğini görmek istemişti. Eğer bu meseleyi siz unutmuşsanız bile Mr. Ziklas unutmamıştır. Bunun üzerine bir gün eski sözünü Rakım'a hatırlattı. Rakım, baş üstüne efendim, fakat işin içinde bir takım küçük zorluklar vardır. Ziklas, nedir o zorluklar? Rakım, şu ki biz Müslüman olduğumuzdan bizim kadınlar erkeklerden kaçar. Ziklas, bilirim ya, fakat siz evli değilsiniz zannederim. Rakım, değilim ama evimde yine kadın eksik olmaz. Yani demek isterim ki, Alaturka bir ziyafet görmek isterseniz, o ziyafette kadınlar bulunamaz. Yok, eğer ziyafet yalnız hanımınız Mister ile kızlarınız için olacaksa, onlar Alaturka ziyafetin tamamını görebilirler. Ziklas, ben zaten bu ziyafeti ancak onlar için istiyordum. Onlar görsünler, bana anlatırlar. Rakım, fakat işin bir tarafı var ki o da Alaturka'nın tamamıdır. Ziklas, o hangisi bakalım? Rakım, o da Türkler arasında kadın erkek ailece olan ziyafetlerin örneğini görmek. Ziklas, daha iyi ya arkadaş, daha iyi ya. Rakım, ama o halde hiçbir kadın göremezsiniz. Yalnız oda kapısı tarafından bir siyah Arap kolunun içeriye bir sahan uzattığını görürsünüz. Ziklas, benim ailem de benden kaçar mı? Rakım, sizden kaçmaz ama benden kaçar ya. Ziklas, ha anladım. Alaturka'da öyle olacak. İşte biz yalnız burasını düzeltiriz ve değiştiririz. İş olur biter. Rakım, o zaman da tam anlamıyla Alaturka olmaz. Ziklas, aman Allah'ını seversen. Tamam Alaturka olsun da şu işi bir göreyim. Rakım, pekala deyip gelecek cuma günü için davete karar verilir. Kendi evine gelip de durumu Dadı Kalfa'ya açınca zavallı fedayı böyle bir ziyafete şaşırmakla beraber Rakım Efendi için bu zahmeti memnuniyetle kabul eder. Hele bir iyi yönü vardı ki bu ziyafette gece gürültüsü olmayıp misafirler yalnız kuşluk yemeğine geleceklerdi. Zaten cumaya kaç gün var? Kaç gün varsa o günler geçip cuma gelir. Rakım evinde her şeyi hazır, her şeyi yolunda gördüğü için memnun şekilde erkenden kalkıp soluğu Beyoğlu'nda alır. Ey gidecek miyiz? Gideceğiz sözleri söylenip iki tane araba hazırlanarak birisine Mr. Ziklas ile büyük kız ve diğerine annesi Mr. Ziklas ile küçük kız ve bir de Rakım binerek Azap Kapısı ve Galata ve Tophane yoluyla Salı Pazarına varırlar. Rakım içeriye girerken kimse olmasın diye bağırarak neden böyle bağırdığını Ziklas'a anlatır. Başlangıçta Ziklas'ı salona sokup salon görüldükten ve Ziklas Rakım'ın huy güzelliğini tasdik ettikten sonra kendisini karyolasını kaldırmış ve daha genişçe olduğu için Canan'ın odasına aşırır. İşte siz şimdi burada mahpussunuz diye onu orada bırakıp sonra anne ile kızları salona alır. Misters, bizim Mr. Ziklas nerede ya? Rakım, efendim şimdi siz onunla görüşmekten alıkonuldunuz. Misters, bu oldu mu ya? Rakım, Alaturka istemiyor musunuz? Canan salonda misafirlerin karşısına çıkıp Rakım'ın Canan'ı misafirlere tanıtması lazım gelirse de kız kardeşim diyerek yalan söyleyemediği için ve Canan diye kısa kestiği halde karşısındakilere gerçeği anlatamadığından nihayet cariyem esirim diye sunmaya mecbur oldu. Kendisi derhal yine Monsieur Ziklas'ın yanına gitmişti. Salonda anne ve kızlar Canan'a şaşmaya başlarlar. Onlar esir denilen şey Amerika'da olduğu gibi adeta dört ayaklı hayvandır gibi tavlaya bağlanır zannında bulunduklarından bu esirin nasıl bir esir olduğuna şaşmakta haklıydılar. Bir de Canan oldukça hatasız bir Fransızca ile bunların halini hatırını sormaya başlayınca şaşkınlıkları daha da fazla artarsa da konuyu açıklığa kavuşturabilecekleri için memnun olurlar. İngilizlerin hali malumdur ha. Bir mesele hakkında bilgi almayı merak ettiler mi tüm ayrıntılarıyla sormaktan, soruşturmaktan çekinmezler. Bundan ötürü Canan'ın esir olup olmadığını, ne vakitten beri nasıl esir olduğunu sorduktan başka fiyatının kaç para olduğunu sormuşlardı. Kızdan, efendim beni 100 liraya aldı cevabını alınca kendilerini bütün bütün hayret sardı. Birbirine İngilizce'de, canım hiç böyle bir güzel kızı 100 liraya verirler mi diye sormaktaydılar. Zira Canan'ın üzerinde yalnız 3-500 liralık elmas bulunması bunlara bu şaşkınlığı verirdi. Nihayet bunu da sordular. Bu elmaslar sizin midir? Dediler. Canan da bu meraklı misafirlerin sıkılmadan, çekinmeden bu dereceye kadar soru sormalarına şaşarak ve biraz da utanarak adı geçen mücevherleri efendisinin kendisine hediye etmiş olduğu cevabını verdi. Gerçi Mr. Ziklas, Canan'ın terbiye ve güzelliğini pek beğenerek kızcağızı sevmişti. Evet, kızlar bile edep ve terbiyesini takdir ettiler. Niçin? Kim bilir, birbirinin kulağına İngilizce olarak 100 liraya alınmış olan bir esire böyle 5-600 liralık elmas hediye edilmesi ne demektir diye sohbet ederlerdi. Salonda bu işler meydana geldiği zaman Rakım öte tarafta Ziklas'a dahi böyle bir Alaturka ziyafetin usul ve adetlerini anlatıyordu. Ziklas bir iki saat hanımı ve çocuklarıyla karışmaktan alıkonulmaya razı olamayarak bu Alaturka'nın içine biraz da alafranga katmak ve onları kendi yanına koyuvermek suretini Rakım'a hatırlattı. Rakım bu durumu karısıyla kızlara haber verdikte onlar dahi uygun görerek bir ara üçü birden Ziklas'ın yanına geldiler. Rakım'ın evinde ne görseler bunların dalgın bakışlarını çekerdi. Hatta Canan'ı bile adama söylediler. Margaret, baba benden güzel bir kızı 100 liraya satın alıyorlarmış deyip de babası bile şaşırınca Rakım, hayır efendim o satın alındığı zaman ancak 100 lira ederdi. Şimdi ise 1500-2000 lira değeri vardır dedi. Bu sözler dahi Ziklas'ın şaşkınlığını sebep olup, vallahi tuhaf, insan içinde kıymet var ha, ne âlâ, ben kızlar için bacıyı satarım, 2000 liradan 6000 lira, az para değildir, dedi. Rakım, hay hay, satmalı ya, hazır hanımlar Türkçe de öğrendiler, iyi bir Türk ve Osmanlı hanımı olurlar. Margaret, fena mı sanki? Can, esir gibi evin içinde kapalı oturmasam Türk hanımı olmaya razı olurdum. Rakım, Türk hanımı değil ha, işte Canan gibi bir esir bile ev içinde esir olmuyor. Her istediği yere gezmeye gidiyor. Margaret, hem baba kızın üzerinde birkaç bin şilinlik elmas var. Rakım, gördünüz mü bir kere? Ne kadar güzel şey. İşte sizin de öyle birkaç bin liralık elmasınız olur. Ziklas, fakat Rakım efendi, esirliği bir vasfediyorsunuz ki benim bile köle olarak satılmaya heves edeceğim geliyor. Bu söz üzerine biraz gülüştüler mülüştüler. Ancak kızlar Canan'ı meraktan bir daha görmek istediklerinden babalarının yanında duramayıp yine Canan'ın yanına salona gittiler. Canan bunlara bahçeyi gezdirdi. Çiçeklerini, güvercinlerini, kuşlarını, iki güzel tavuğuyla bir horozunu, bir kuzusunu, her şeyini gösterdi. Adı geçen hayvanları kızlar çok sevip kendileri bu kadar zengin oldukları halde böyle güzel şeylere sahip olmadıklarına üzüldüler. Ondan sonra Rakım'ın kendi odasına girdiler. Kütüphaneyi görünce karıştırmaya başladılar. Her kitabı açıp birkaç kelimesini gözden geçiriyorlardı. Canan bunların Türkçe okuduklarını gördüğü zaman o kadar şaşırmadı. Zira durumu efendisinden öğrenmişti. Kızlar özel bölümleri de gezdiler. Sonra Rakım'ın yazmakta olduğu bir romanın müsveddelerini karıştırmaya başlayıp, ancak kalem hızından dolayı biraz okunamayacak şekilde yazılmış olan el yazısını okuyamadılar. Nihayet her biri bir yere oturup söze başlandı. Margaret, bu evin başka odası yok mu? Canan, şu tarafta bir odası daha vardır ki onda Dadı Kalfa yatar. Can, Dadı Kalfa ne demek? Canan, Dadı Kalfa bir Arap'tır ki efendiyi kucağında büyütmüştür. Margaret, Arap mı? Şimdi nerededir o? Canan, aşağıda hazırlık yapıyor. Margaret, bu oda Rakım Efendi'ye ait oda mıdır? Canan, evet. Can, ya siz nerede yatıyorsunuz? Canan, benim odam içerideki odadır. Hani ya babanızın oturduğu oda? Margaret, yok yok, orası yatak odası değil. Orada yatak yok. Canan, siz geleceksiniz diye kaldırdık. Can, hiç öyle değil. Canan, niçin öyle olmasın? Can, siz Rakım Efendi'nin karısısınız. Canan, pancar gibi kesilerek, hayır matmazel, ben onun esiriyim. Margaret, yok yok öyle değil, siz onun konküben, yani yaşına ne diyorlardı, odalık, ben bilirim, Osmanlılarda hep odalık var. Canan, daha çok bozularak, hayır hayır, bizim efendi öyle şeyler bilmez. Can, yoksa sizi sevmez mi? Ama sevmemiş olsa size bu kadar elmas vermezdi. Siz bizden saklıyorsunuz.